biz bu semester için bu şey yılbaşına kadar Markos kitabından bir vaaz serisi takip ediyoruz. Kutsal kitaba yaklaşımımız hep öyle olacak. Yani birkaç ay için bir kitap şey inceleyip bakacağız. En iyisi o şekilde Tanrı'nın sözünden öğrenebilmek için. Ama ilk önce size bir resim göstermek istiyorum. Kim bu resim nerede olduğunu biliyor? Şu resimde. Evet. Bilen var mı? Paris'te. Notre Dame Kilisesi. Oh, tamam. Giden var mı? Oh, bayağı var. Bir sürü. Tamam. İkinci resim göstereceğim size. İkinci? O nerede olduğunu bilmiyoruz hiç, değil mi? Avrupa'da. Güzel. Bilmeyen var mı? Terbiyesiz, tövbe ya. Tamam. Üçüncü göstereyim şimdi. Biraz daha zor. Saint Antoine. O da Avrupa'da değil mi? Evet. Güzel. O da İstanbul'da, İstiklal Caddesi'nde. Bizim konumuz bugün Rab İsa kilisesini inşa etmektedir. Peki Rab İsa bir inşaatçı mı? Yani kendisi kilisemi inşa edeceğim deyince ne yaptı acaba? Nasıl kilisesini inşa etti? Bir kişi tarihe adını yazdırmak isterse normalde elle tutulur, gözle görülür bir şeyler bırakmak istiyor, değil mi? Mesela bir kitap yazıyor, bir şirket kuruyor, adına köprü yaptırır. Yani yaptıklarını unutmayalım diye arkasından bir miras bırakmaya çalışıyor. Dün 29 Ekim Büyük Atatürk'ün bu cumhuriyeti kurduğunu hatırladık. O gerçekten büyük bir iz bıraktı arkasından. Değil mi dünyada? Acaba siz ne tür miras bırakmak istiyorsunuz? Yani yabancıysanız eğer, ülkenize dönünce, dönmeyin ama Türkiye'de kalın ama dönerseniz eğer günün birinde, Türkiye'deki yatırımınızın karşılığı ne olsun istiyorsunuz? Ardından ne bırakmak istiyorsunuz? Ya da yerliyseniz eğer, niçin çaba gösteriyorsunuz? Niçin çalışıyorsunuz? Niçin yoruyorsunuz kendinizi? Ne amaçla? İstanbul'a, Türkiye'ye, bu topluma bırakacağınız miras nedir? İziniz ne olacak? Rab İsa belli bir niyetle dünyaya geldi. Belli bir yapı kurdu. Ama bu binaların gibi bir yapı değildi. Ve biz 2000 sene sonra hala aynı şeye sahibiz. Kurduğu şey hala ayakta. Fakat İsa bir kitap getirmedi. Bir müessese kurmadı. Bir bina yapmadı. Peki nedir bize bıraktığı? Kilise. Kilise. Rab kilisesini kurdu. Bazılarımız kilisenin bir bina olduğunu düşünüyoruz arada sırada. Bunu aramızda bile duydum. Mesela bu hafta birisi bana sordu. Andy, salı günü kilisede mi olacaksın? Ya aslında evet, binada Fener yolunda olacağım. Ama kilise bir bina değilse nerede oluyor? Değil mi? Bu neden önemli? Yani sadece kelimelerde oynamak mı? Neden önemli? Birincisi, İsa kilisemi kuracağım deyince bir bina kurdu mu? Hayır. İkincisi, bu çok maddiyatçı bir görüş. Yani kilise eşyalardan, sandalyelerden, projektörlerden ibaret ise hep anlayışımız hep o şekilde yapılanacak. Hep maddiyatçı olarak düşüneceğiz. Bir bina kıraladığımızdan bu kilise kurulmuş olduğunu diye düşünebiliriz. Değil mi? Evet, biz bir kilise kurduk artık. İş bitti. İngiltere'ye döneceğiz. Öyle bir şey yok. Bir bina kiraladık. Sadece kısa bir sözleşmemiz var. Ama aslında bir kilise hala kurmaktayız. Bir cemaat, bir topluluk hala inşa etmekteyiz. Yani işimiz var artık. Ve buradaki gösterdiğimiz faaliyetler daha önemli olduklarını diye düşünebiliriz. Değil mi? Yani mesela bizim yaşam gruplarımız da var. O burada olmuyorlar. Evlerimizdeki oluyorlar. Ama onlar da önemli. Bu toplantı da önemli. Bizim için her ikisi de önemli. Her ikisine değer veriyoruz. O zaman buradaki faaliyetler daha önemli mi? Hayır. Bu sadece bir bina. Anlatabildim mi? Sadece bir bina. Etrafınıza bakın. Güzel bir bina ama sadece bir bina. Tamam mı? Kısacası bu yanlış bir algılamadır. Odağımız, hedefimiz yanlış olur. Öyle düşünürsek. Rahatlaşırız ve gerçek hedefimizden yoksun kalırız. Öyle düşünürsek. Bazılarımız ise kilise bir müessese, bir kurum olduğunu düşünebiliriz. Bir kurum, yani bakanlığı, müsteşarlığı seçimleri olan bir kuruluş. Ama değildir. Neden? Çünkü tarihte kilise güçlü bir müessese olduğunda dünyanın en büyük problemleri oluştu diye düşünüyorum bence. Neden? Çünkü bir kuruluş da her zaman güç mücadelesi oluyor. Gruplaşma oluyor. En büyük problemler her şey her zaman iktidar hakkında olur, kontrol hakkında olur, yetki hakkında olur ama bunların hiçbiri İsa'nın asıl niyeti değildi. Bazılarımız ise kilise Hristiyanlar için bir kulüp olduğunu düşünebiliriz. Yani Hristiyanlar için bir dernek, değil mi? Bir araya gelmek, sohbet etmek, çay içmek, iyi hissetmek, altın günü yapmak. Haşa. Başpiskopos William Temple 500 sene önce şöyle dedi. Üyeleri olmayanların menfaati için oluşan bir tek kulüp vardır. O da kilise. Üyeleri olmayanların menfaati için oluşan bir tek kulüp vardır. O da kilise. Yani bizim amacımız neydi? Üye olmayanlar için menfaat olsun diye. Değil mi? Yani buraya gelmeyenler için var oluyoruz. Biraz farklı bir kulüp için. Aynen. Yani içe dönük olmak istemiyoruz. Dişe dönük olmak istiyoruz. Bugünkü okuyacağımız hikayede Rabisa kilisesini kuruyor. Bir temel atıyor. Embriyonik kiliseyi başlatıyor. O zaman hep beraber okuyacağız. Markos 3. bölüm 13. ayetten 20'ye kadar. Markos 3:13. Tanrı'nın sözü. İsa dağa çıkarak istediği kişileri yanına çağırdı. Onlar da yanına gittiler. İsa bunlardan 12 kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Seçtiği bu 12 kişi şunlardır. Petrus adını verdiği Simon, ben bunları okuyacağım çünkü biraz zor. Ben de bilmiyorum okuyun. Beni Regeş, yani gök gürültüsü oğulları adını verdiği Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfay oğlu Yakup, Taday, Yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. İsa bundan sonra eve gitti. Yine öyle büyük bir kalabalık toplandı ki İsa ile öğrencileri yemek bile yiyemediler. En kötüsü o. Buradaki dönüm noktasına dikkat etmekte yarar var. Şu ana kadar Rabbi ise dolaşarak öğretiyordu. Hastaları iyileştiriyordu. Cinleri kovuyordu. Müjdeyi paylaşıyordu. Ama şimdiden itibaren bir değişiklik olur. İsa bu tip şeyleri yapmaya devam etmekle birlikte Rabbi İsa seçtiği 12 adamla da yakından ilgilenmeye başlıyor. Onlara bir yatırım yapıyor. İlk önce 13. ayete bakarsak İsa dağa çıkarak, keşke burada bir dağ yapabildik yani sizin için göstermek için ama zamanımız yoktu maalesef. Ama çocuklar şey gruplarında bir proje yapsınlar değil mi? Bir dağ çıksın. İyi olur. Burada sanki İsa sembolik heybetli bir şey yapmak üzeredir. Yani dağ çıkıyor. Çok dramatik bir şey. Böyle bir çağrışım var burada. Kutsal kitapta ne zaman ki bir kişi dağa çıksa önemli şeyler oluyor. Vahiy ile dolu şeyler, mühim şeyler oluyor. Tamam mı? İngiltere'deyken ben bir ilan gördüm. Tamam mı? Bir gazetede bir ilan okudum. 45 yaşındasınız ve yerinizde sayıyor musunuz? Sıkıldınız mı? Kilise vaizliğini neden düşünmüyorsunuz? Yani öyle bir ilan. Yani kilise için daha şey çalışan eleman istediler. Bu yüzden öyle bir ilan yapmışlar. İstanbul'a gelince tam aynı ilanı gördüm. Bakın adresinde emlakçılık için. Gerçekten şöyle, emekli misiniz? Evde oturmaktan sıkıldınız mı? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Kolay para kazanmak istiyor musunuz? Bizimle görüşün, bir emlakçı olun. Ama aslında İsa burada kilisesi kurmak için gazetede bir ilan koymadı. O istediği kişileri yanına çağırdı diyor. İstediği kişileri yanına çağırdı. O günlerde bir din hocası kendi öğrencileri seçemezdi. Tamam mı? Ancak öğrencileri istedikleri hocayı seçebildiler. O şekilde bir üniversiteyi seçtiğin gibi. Ben ona katılacağım. Ben bu hocaya katılacağım. Ben onun talebi olacağım. O şekilde. Halbuki Rabbi ise tam tersini yapıyordu burada. Sanki sen beni seçmedin dercesine. Ben seni seçiyorum. Neden öyle yaptı? Neden bu şey yapmak istedi? Aslında müjdede bu çok ama çok önemli bir ilke. Biz İsa'yı seçmedik. O bizi çağırdı ve biz geldik. Biz İsa'yı seçmedik. O bizi çağırdı. Seni istiyorum. Seni istiyorum. Seni... Tamam. Sen de gelebilirsin Joe. Hayır. Bu ilke neden önemli? Üç sebepten önemli. Birincisi, kendimizin özel ve sevilmiş olduğunu anlayabiliriz. Değil mi? Bir dakika için düşünün. İsa dağa çıkmış. Gerçekten bir dağ gerekiyor bizim için. Tamam. İsa dağa çıkmış. Öğrencilerini bakıyordu. Evet. Simon, seni istiyorum. Bana gel. Adam nasıl hissedecek? Nasıl hissedecek? Çok özel değil mi? Seçilmiş. Seçilmiş. Yani istenilmiş. Gerçekten herkesin önünde çok onurlandırılmış hissedecek. Yani okulda, bahçede futbol takımlar seçimleri gibi değil mi? Sen benim takımda alabilirsin. Seni istemiyorum. O şekilde. İsa imanlısıysan eğer, sen İsa'ya gönül verdiysen eğer, aklında olsun, sen onu seçmedin, o seni seçti. Neden? Çünkü seni seviyor. Çünkü seni istiyor onun takımında. İkinci şey, bu sebepten önemli, tasarı algısına sahibiz. Bir tasarı algısına sahibiz. Seçilmişlik gerçeğinin hayatlarımıza ilave ettiği şey de tasarı algısı. Tanrı'nın mükemmel bir planı vardır. Ve tarih boyunca şu planı yürürlüktedir. Ve Rabbi İsa kilisesini kurunca bu plana bir araya getirilip gerçekleştiriyordu bu 12 adamlar arasında. Ve onlar için, her biri için mükemmel bir planı vardır. Boşuna seçilmemişlerdi yani. Değil mi? Boşuna seçilmemişlerdi. Bizim için de bu doğrudur. Eğer Tanrı seni çağırdıysa eğer, senin için, her biriniz için mükemmel bir planı vardır. Biz onu bilemiyoruz ama heyecan duyuyoruz. Çünkü babamız Tanrı iyidir. Geçen hafta bir arkadaşımla görüştüm ve biz yani hayattan konuşuyorduk. O bana dedi ki, benim şey anladığım kadarıyla herkesin alnında bir yazısı var. Benimki büyük. Onu söyledikten sonra ben hemen banyoya gittim. Şey, aynaya bakıyordum. Onu görmek istemiştim. Ama hiçbir şey göremedim. Ya öyle bir şey var mı yok mu diyemiyorum. Ama bunu biliyorum. Tanrı her birimiz için mükemmel bir planı vardı. O kutsal kitaptan belli. Aşikar yani. Üçüncü şey, gurura kapılmamız için. Yani eğer kapılmamamız için. Çocukluğumdan beri benim bir arkadaşım var, tamam mı? İsmi Fraser. Televizyon şey gibi Fraser. Ve biz beraber büyüdük. Beraber 16 yaşındayken İngiltere'ye gittik. Orada kaldık. Yani beraber her şey yapıyorduk. Çok yakın arkadaştık. 17 yaşındayken bana bir şey oldu. Aslında Rabbi İsa beni çağırdı. Ve ben ona iman ettim. Ona gönül verdim. Yeniden doğdum. 17 yaşındayken. Ama arkadaşıma Fraser'a olmadı. Yapmadı yani. Onun için. Ve hala yapmadı. Hala onun için dua ediyorum. Ama öyle bir soru olabilir. Neden ben? Aslında iman etmeden önce ondan daha da kötüydüm ben. Gerçekten. Ondan daha bir kötü haldeydim. O zaman neden ben? Belki çünkü ben iman ettim ve o iman etmedi. Ama o zaman demek ki bende bir iman ve onda değildi. Değil mi? Ama bu da yeni antlaşmaya aykırıdır. Bir iki ayet okuyacağım Efeslilerden. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Gazap. Kendine söyle, ben bir gazap çocuklarıydım. Ne güzel, ne hoş. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiğin için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Ölüydük ruhsal bakımından. Peki bir ölü kişi seçim yapabilir mi? Evet. Öyle bir şey olamaz. Olamaz. Tanrı'nın kendi lütfuna dayanarak bizi Mesih'te seçerek diriltmesi ve kurtarması da işte bahsettiğimiz müjdenin ta kendisi. Yani kendi kurtuluşumuza zerre kadar erdemli bir katkımız olmadı. Olsaydı Yahuda İskariot neye dahildi bu listede? İsa'nın bizi iyiliğimize göre seçmediği zaten bu adamın 12 kişilik listede bulunmasından da aşikardır. Tanrı beni çağırdı kendine ve geldim, evet dedim. Belki de bugün sizi Tanrı çağırıyor. Olabilir. Ama bununla asla övünemem. Çünkü kurtuluşum için hiçbir katkım olmadı. Ve hala benim arkadaşım için dua ediyorum. Şimdi diyor ki İsa onları çağırdı ve onları 12 yaptı. Grekçe'de şöyle diyor. Onları 12 yaptı. Yani yarattı. Buradaki kelime aslında yaptı ya da yarattı demek. Yaratılış birdeki kullanılan kelimesinin aynısıdır. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Burada Markus bu kelime kullanarak ne demek istiyor? İsa yeni bir başlangıç yapıyor burada. Yeni bir yaratılış oluyor. Çünkü birinci yaratılış güzel olarak başladı ama dünya etrafımıza bakarken yani dünya mahvoldu neredeyse. İsa gelince yeni bir başlangıç getirdi. Yeni bir yaratılış. Beni insanlık, yeni bir insanlık kuruyordu. Yeni bir halk. Ve diyor ki onlara 12 yaptı diye bir deyişle Rabbisa bu 12 adam bir araya getirerek onlardan yeni bir şey oluşturdu. 12 neden önemli? Çünkü İsrail halkı 12 oymaktan geldi. Yakup'un 12 oğullarından İsrail'in temeli, İsrail'in başlangıcı o 12 adamdı. Ve İsa burada diyor, ben yeni bir halk kuruyorum şimdi. Yeni bir halk olacak şimdi. Benim halkım, benim seçtiğim halkı, kilise. Bakın Musa eski antlaşmada dağa çıktı. Değil mi? Ve yasa üzerine, yani kutsal yasaya üzerine bir halk kurdu. Onlar da İsrail. Yeni antlaşmada Rabbi İsa bir dağa çıktı. Bir halk kurdu. Yeni bir temel üzerine. Onlar da kilise. Tanrı'nın yeni halkı. Tanrı'nın yeni halkı. Ve arkadaşlar, kilisenin temeli her zaman insanlardır. Artık Rabbi İsa'nın harcadığı bütün çaba şu 12 adam içindir. Bütün zamanı, örneği, öğrettikleri, yaşamı artık onlara aktarıyordu. Kendine onlara emanet ediyordu. Bir yatırım yapıyordu şu 12 adamlara. İsa'nın 3 yıllık bir hizmeti vardır. Ondan sonra gitti ama biz 2000 sene sonra ona hala inanmaktayız. Öyle bir etkili yatırım yaptı şu 12 adamlara, değil mi? Biz de eğer Türkiye'de İsa'nın yaptığı gibi kiliseyi kurmak isterseniz, enerjimiz, zamanımız, odağımız nerede olmalı? İnsanlarda. Kilise insanlardan oluşmuştur. Kilise bir toplumdur. Bir cemaattir. Soracağım size, kendinizi hangi insanlara aktarıyorsunuz? Bir yatırım yapıyorsunuz? Kiminle zaman geçiriyorsunuz? Aslında en etkili yapabildiğimiz şey şu. İnsanlarla zaman geçirmek, arkadaş olmak, onlara bir yatırım yapmak, onlar için dua etmek. İnsanlar da olsun. Kitap yazmak isterseniz yazabilirsiniz ama daha iyisi insanlarla zaman geçirmek, tamam mı? Aslında öğrenci yetiştirmek ya da kiliseyi inşa etmek, bunu deyince bu demektir. Tamam mı? O zaman biz evet dua ederek kiliseyi inşa etmek istiyoruz deyince şey duvar hakkında düşünmeyin. Ama insanlar hakkında düşünün. Şimdi 14'ün ayete geçelim. İsa bunlardan 12 kişiyi yanında bulundurmak, Tanrı sözünü duyurmaya göndermek ve cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Kilisenin gövlendirilmesi burada. Rabbi İsa kiliseye bugün hala geçerli olan 3 görev verdi. Şu 3 görev. Yanında bulundurmak, Tanrı'nın sözünü duyurmaya göndermek, cinleri kovmaya yetkili kılmak. Aslında ilişki, bilgi ve güç. Yani Tanrı ile olan ilişkimiz, Tanrı hakkında olan bilgimiz ve Tanrı'dan gelen olan gücümüz, Kutsal Ruh'ta. Şöyle bir şey düşünelim. Bir adam var. Belki şimdi dramatik bir şekilde yapalım. O zaman Joe, sen şey gönüllü olduğun için çok teşekkürler. Sen seçmedin, biz seçtik. Sen tamam, gönüllü olacaksın, gel bakalım. Sen bir elektrikçisin, tamam mı? Senin şey yerinde otur, çalış, elektrikçilik yap, o ne olduğunu bilmiyorum. Aslında bizim elektrikleri yapmak istersen yapabilirsin. Sen biliyor musun? İyi olur o zaman. Ve günün birinde şu adam yani işe bakıyordu, elektrikçilik yapıyordu, o ne olduğunu bilmiyorum, tamam. Ve tepede, büyük köşkte çok zengin, çok yaşlı başlı bir kadın oturuyor. Kendisi çok o kasabada kendisi çok zengin, evet, yani sözü geçen, saygıya değer bir hanımefendi, tamam mı? Kim onu olmak istiyor? Ablacığım, çok teşekkür ederim. Yaşla başla diyemiyoruz ama ya. Şimdi bakıyorum hiç kimse görmediğim için saygıya değer. Ya oldu. Oturabilirsiniz kendi evinizde, güzel. Şimdi kendisi şu adama bir mesaj gönderiyor. Benim evime gelebilir misin bugün? Adam ne düşünecek? Zaten iş üzerine çağırmıştım, değil mi? O zaman alet davet alarak kendisi onun büyük evine gidiyor, evet. Gidiyor. Kapıya vuruyor. Açabilir misiniz? Oo, iyi oldu. Çok doğal olmadı. Tamam. Aslında kendisi kapıyı açmadı. Bir hizmetçi açtı kapıyı. Adam diyor ki evet çağrıldım. Geldim. Hizmetçi diyor ki tamam, eşyalarınız, aletleriniz burada bırakın. Gelin buraya, salona girin. Adam diyor ki hayır, yani aletlerimi getireceğim. Neden? Çünkü yani iş üzerine geldim. Adam diyor ki hayır, onları bırak. Sen gel. Geliyor salona. Hanımefendi diyor ki oturun, bir çay içelim, bir sohbet edelim. Adam tamam, biraz meraklı ama oturuyor, çay içiyor. Güzel, yani pastalar, mastalar falan yiyorlar. Ne güzel oluyor. Ama yarım saat geçiyor, bir saat geçiyor. Adam iş hakkında düşünmeye başlıyor. Yani ne zaman işimi gösterecek falan. Hanımefendi en sonunda tamam, geldiğiniz için çok teşekkürler. Çekilebilirsiniz, gidebilirsiniz. Adam diyor ki ya ne oldu? Yani ben iş üzerime geldi ama iş olmadı. Gidiyor merak içinde. Evet. Hem de para kazanmak istemiştim, olmadı. Adam eve gidiyor, olmadı. Sonradan öğreniyor. Hanımefendi bu hafta öğrenmiş. Aslında biz akrabayız. Çok eskiden öğrenmiştim ki biz akrabayız. Bu yüzden onu çağırdım, onunla konuşmak istemiştim, onu yani tanımak istemiştim. Çünkü artık biz akraba olacağız. Sadece ona, sen oturabilirsin Joe, çok teşekkürler. Küçük bir drama oldu. Ama aslında şey bu ki, biz Tanrı'nın işçileri ya da kulları olarak değil, Tanrı'nın çocukları olmayı seçildik. Değil mi? Ve burada fark ettim ki Türkiye'de imanlılar için bu kelime çok kullanılır. Yani işçi, worker. Değil mi? Sen işçi misin? Aslında çok kötü bir kelime. Neden? Çünkü hep böyle düşüneceğiz. Evet, yani Tanrı seni ne zaman geçireceğim ama ne zaman iş başlayacağım? Değil mi? Hep görevli olarak düşünüyoruz. Ama Rabbi ise burada onlara, yani ilk şey için neydi? Yanında bulundurmak üzere çağırdı onları. Anlatabildim mi? Yani bizim için en önemli şey şu ki biz evlat edindik. Evlat edindik. Tanrı bizi neden seçti? Çünkü bizimle zaman geçirmek istiyor. Çünkü biz onun huzuruna girebiliriz. Onunla zaman geçirebiliriz. Dua neydi? Dua bizim ilişkimizi kurmak için aracımız Tanrı'yla. O kadar. Bu hikayede öğrenciler hiçbir şey yapmadan önce Rabbi İsa'yla olmaya, onun yanında bulunmak üzere çağrıldılar. Hiçbir şey yapmadan, ilk önce onunla zaman geçirmek için. İkinci görev şu ki, bilgi, Tanrı'nın sözünü bilmek ve iletmek. Ve aslında biraz bilgi çok önemli ama bilgi biraz yemek gibi olabilir. Yani eğer her zaman besliyorsun, yiyorsun ama hiçbir şey yapmıyorsun, ya şişko olacaksın, değil mi? Ama eğer yemekten elde ettiğin enerji kullanabilirsin, bir şey yapabilirsin, aslında yemek bunun için verildi bize, değil mi? Ve bilgi onun gibi olabilir. Yani eğer çok kitap okuyorsun, internetten şeyler dinliyorsun, çok bilgi ediniyorsun, fena bir şey değil ama onu kullanmak lazım. Ya yani o bilgiyle bir şey yapmak lazım. Ve aslında Tanrı'yla hakkında olan bilgi aynı şey geçerlidir, değil mi? Yani zaman zaman kişiler var ki o şey kitap hakkında çok şeyler biliyorlar. İbranice, Grekçe falan biliyorlar. Ama hiçbir şey yapmıyorlar. Bu çok kötü. Şişko gibi. Yani adam kibirli, değil mi? Yani çok şeyler öğrenmiş. Kendisini üstün görüyor ama hiçbir şey yapmıyor. Bu kötü bir şey gerçekten. Ama bilgi çok iyi bir şey. Ve burada diyor ki Tanrı'nın sözünü duyurmaya göndermek için çağrıldılar. Yani Tanrı'nın sözünü ilk önce bilmemiz lazım. Ondan sonra duyurmamız lazım. Ve üçüncü şey, cinleri kovmaya yetkili kılmak üzere seçti. Yani güç. Kutsal Ruh'un gücü tanımak ve paylaşmak. Ve bu da çok önemli. Gerçekten. İsa nasıl hastaları iyileştiriyordu, cinleri kovuyordu, mucizeler yaratıyordu. O kudreti, aynı kudreti kilisesine emanet etti. Bize emanet etti. Bizim görevimiz artık şeytana karşı savaşmak, ruhsal tutsakları özgür kılmak, Tanrı'nın kudretini göstermektir. O bizde kaldı şimdi. Bizim sorumluluğumuz artık. Değil mi? Eğer bir kişiyle konuşursam ve o kişi bana diyor ki evet ben hastayım Andy, kendimi sorumluluğu hissediyorum gerçekten o kişi için dua etmek. Çünkü İsa bu güç bize emanet etti. Yani kutsal bir emanet bizde kalıyor. Üç görev. Bizim pazar gündeki ibadetlerimizde mesela şu üç şey her zaman göstermek istiyoruz, yaşamak istiyoruz. O zaman ilk önce tapınma zamanı oluyor. Onun amacı nedir? Yani Tanrı'nın huzurunda bulmak. Onun sesini duymak. Yani onun varlığını hissetmek. Değil mi? Tapınma zamanı o yapıyoruz. Şimdi söz zaman oluyor. Ne yapmaya çalışıyoruz? Yani sadece bilgi iletmek değil ama yani hayatlarınızı öyle etkilemek ki bu sözü bilerek dışarıya çıkıp bir şey yapacaksınız. Değil mi? Ve üçüncü şey bu güç hakkında her zaman vaaz yaptıktan sonra birbirimiz için dua ediyoruz ve hasta olan varsa, ihtiyacı olan varsa aramızda onları dokunmak, onların hayatlarında Tanrı'nın gücü göstermek istiyoruz. Şimdi bu da inanıyoruz değil mi? Ve bizim için öğrenciler yetiştirmek için şu üç şey şarttır. Ve gerçekten ben Türkiye'deki Protestan Kilisesi'ne baktığım zaman görüyorum ki ikinci de yani bilgi konusunda Türkiye'deki kilise çok güçlü bence. Yani bilmiyorum belki ben 100 tane Türk imanlı tanıyorum. Onlardan 80'i Grekçe biliyorlar. Teologlar, apologi yapıyorlar. Yani bence bu temel çok sağlam Türk kilisesinde gerçekten benim açımdan. Değil mi? Ama öbür iki şey yani Tanrı'nın huzurunda bulmak, tapınmak, onun huzurunu hissetmek, ruhsal armağanlar kullanmak, paylaşmak. Bence burada işimiz var. Ve öbür şey, yani Tanrı'nın gücü bilmek, şifa konusunda, cinleri kovmak konusunda, yani insanları göstermek. Tanrı seni o kadar seviyor ki senin hayatında şimdi bir şey yapmak istiyor, bir şey değiştirmek istiyor, söyleyebilmek. İşimiz var burada bence. Ve sağlam öğrenciler yetiştirmek şu üç şey şart. Yani bir kursa katılarak bir kişi bir öğrenci oluyor mu? Tamamlıyor mu? Hayır. Başka şeyler de lazım. Ve kilisenin görevi bu. Şimdi en son şey ayetlere geçelim. Seçtiği bu 12 kişi şunlardır. Petrus adını verdiği Simon, Beni Regeş yani gök gürültüsü oğulları adını verdiği Zebedi'nin oğulları Yakup ve Yuhanna, Andreas, Filipus, Bartolomei, Mata, Thomas, Alfay oğlu Yakup, Taday, Yurtsever Simon ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariot. Burada Rab İsa 12'leri çağırınca bazılarına yeni isim verdi. Yeni isimleri verdi değil mi? Petrus onu çağırdı ve ona Simon onu çağırdı ve ona artık sen Petrus olacaksın dedi. Yani ona bir ad verdi. Ve yani Yuhanna, Yakup ve Yuhanna onları çağırınca onlara artık gök gürültüsü oğulları olacaksınız diye söyledi. Bu ne demek bilmiyorum ama mükemmel bir isim değil mi? Keşke ben de olsaydım. Gök gürültüsü oğulları. Belki yüksek sesli olduğu için bilmiyorum. Ama ilgimizi çeken nokta şu ki bildiğimiz kadarıyla bunlardan hiçbiri kendilerine verilen ismi hak etmedi. Hak etmedi. Değil mi? O zaman neden İsa onlara bu isimleri verdi? Mesela Petrus ne demek? Kaya demek. Sabit, sağlam, sadık. Peki Simon'a bakınca öyle bir kişi oldu mu? Gerçekten hayır. Hiç. Mesela İsa'ya dedi ki herkes sendeleyip düşse bile ben düşmem. Ama ne oldu? İlk düşen oydu. Yani gerçekten ya, ne oldu burada? İsa yanılıyor muydu? Yani artık Petrus olacaksın ama olmadı. Hayır. Ne olduğundan kaynaklanan bir isim değil, ne olacağını tarif eden bir isim verdi. Peygambersel bir isim verdi ona. Aynen Yakub ile Yuhanna için. Rab onlara yeni bir isim verdi. Neden? Çünkü onlar bir şeye çağırıyordu. Onların kim olabileceklerini gösteriyordu. Onlara bir olanak sunuyordu. Bu yüreklendirici, teşvik edici bir şey. Ve her zaman Rab İsa bizim hakkımızda şeyler söylüyor. Ve kendimize bakarak bu gerçekten doğru olmadığını fark ediyoruz. Mesela diyor ki eğer bir kişi bana gelirse O kişi artık kutsaldır. Aklanmıştır. Hani kendime bakıyorum, kendimi tanıyorum. Kutsal değilim. Ama İsa diyor ki hayır, kutsalsın. Kime inanacağım o zaman? Kendime mi? Kim beni daha iyi tanıyor? Rab mı? O zaman o seni kutsal derse, kutsalsın. Rab İsa diyor ki, eğer içtenlikle tövbe ederseniz eğer, bütün günahlarını bağışlanacak. Bağışlanmış olursun. Ama bazen kendimizi bakarak, ya gerçekten bunu sundum, hala suçlu hissediyorum, hala mahkumiyet altında hissediyorum, değil mi? Ama İsa dedi ki, hayır, başlanmışsın. Sanki biz kendimize bir etiket yapıştırıyoruz. Ben şöyleyim. Ve Rab onu kaldırmak istiyor ve yeni bir etiket yapıştırmak istiyor. O şekilde. Yani bize yeni adları vermek istiyor. Ve aslında şimdi dua zamanımıza geçeceğiz. Ve ben hissediyorum ki Rab şöyle bir şey yapmak istiyor hayatlarımızda. Şimdi bile peygambersel bir şekilde bize yeni isimleri vermek istiyor. Neden? Çünkü belki burada oturuyorsun ve burada ne yazardın kendin için? Bilmiyorum. Kendin hayatın tarif eden bir şey yazsaydın, ne yazardın? Belki ret korkusu. Değil mi? Ama Rabbisa diyor ki, hayır, seni hiç bir zaman reddetmeyeceğim. Onu kaldıracağım. Sana kabullenmiş yazacağım. Çünkü seni kabul ediyorum. Her zaman seni kabul ediyorum. Yani belki pis yazardın. Çünkü kendimi tanıyorum ve pisim. Ama Rabbi ise onu kaldırmak istiyor. Ve sana yeni bir isim vermek istiyor. Saf. Temiz. Çünkü öyle bir şey yaptı çarmıhta. Rabbi ise ne yaptı çarmıhta? Yani bize yeni bir isim, yeni bir başlangıç, yeni bir hayat sunmak üzere öldü ve ölümden dirildi. Ve sana da yeni bir isim vermek istiyor. O ne olduğunu bilmiyorum ama dua ederken belki de keşfedeceğiz bugün. O zaman şöyle yapalım şimdi. Dua edeceğiz. Tamam mı? Olur mu? Ve şöyle bir şey yapacağız. Kutsal Ruh'u davet edeceğiz. O da gelsin. Ve hayatlarımızda çalışsın. Ve ne yapmak istediğini bilmiyorum. O Rab'dir. O istediklerini yapsın. Yeter ki kalplarımızı açalım. Çünkü o hep iyidir. Ve sadece sana kötü bir isim yazmayacak. Tamam mı? Sana bir bela yazmayacak. Çünkü Tanrımız öyle bir Tanrı değildir. Şefkatli, merhametli, babacan, sevgiyle dolu bir baba. Tanrı öyle bir Tanrı'dır. O zaman şimdi dua edelim. Hep beraber. Kutsal Ruh gelsin diye, bize konuşsun diye.